Ayrım 5.
Sayfa 67. Hana eğilip hayvana sarıldı. Tüylerindeki dağ çimenlerinin kokusunu içine çekti. Köpeği ona ekmek uzatan Caravaggio'ya doğru itti. O zaman İngiliz hasta Caravaggio'yu gördü ve şaşkınlıktan dona kaldı. Köpeğin, şimdi Hana'nın sırtından görünmüyordu, birden bir adama dönüştüğünü sanmış olmalıydı. Caravaggio köpeği kucağına alıp odayı terk etti. "Düşünüyorum da," dedi İngiliz hasta, "burası Poliziano'nun odası olmalı. Bu villa onun villası olmalı. Şu duvardan akan su var ya, hani o antika çeşme, ünlü bir oda burası, hepsi burada buluşmuşlardı." "Burası bir hastaneydi," dedi Hana sessizce. Ondan çok önce de manastırdı. Sonra askerlerin eline geçti. "Bence burası Bruscoli villası. Poliziano Lorenzo'nun himayesindeydi. 1483'ten söz ediyorum. Floransa'daki Santa Trinita Kilisesi'nde Poliziano'nun Medici'lerle resmini görebilirsin. Üzerinde kırmızı bir pelerin var. Heybetli, korkutucu bir adam. Topluma kendini kabul ettirmiş bir deha." Gece yarısını çoktan geçmişti. Yine uyanıktı İngiliz. "Pekala," diye düşündü Hana. "Anlat bana, beni bir yerlere götür." Aklı hala Caravaggio'nun ellerinde. Caravaggio şimdi olsa olsa Bruscoli villasının, eğer adı gerçekten buysa, mutfağından bulduğu yiyeceklerle o sokak köpeğini besliyordu. Kanlı bir hayattı. Hançerler, politika, kolonyal çoraplar, peruklar, ipekten peruklar. Tabii Savonarola sonradan geldi. Çok sonra olmasa da üstelik şenlik ateşleriyle. Poliziano Homeros'u çevirmişti. Simonetta Vespucci üzerine muhteşem bir şiir yazdı. "Tanır mısın onu?" "Hayır," dedi Hana gülerek. Floransa'nın dört bir yanında Vespucci'nin resimleri vardır. 23 yaşında veremden öldü. Poliziano onu Lestanza per la Giostra ile meşhur etti. Sonra Botticelli o şiirin bazı bölümleri resimledi. Leonardo da öyle. Poliziano her sabah 2 saat Latince, her öğleden sonra da 2 saat Yunanca dersleri verirdi. Pico della Mirandola adında sosyeteden bir dostu vardı. O adam birden dönüp Savonarola'ya katıldı. "Çocukken benim lakabım neydi biliyor musun? Pico." "Evet, sanırım burada çok şeyler yaşandı. Duvardaki bu çeşme. Pico, Lorenzo, Poliziano ve genç Michelangelo. Her birinin ellerinde bir yeni bir de eski dünya vardı. Kütüphanede Cicero'nun son 4 kitabı bulunmuştu. Bir zürafa, bir gergedan, bir dodo getirdiler. Toscanelli tüccarların çok işine yarayan bir harita çizdi. Bu odada bir köşede duran Eflatun'un büstünün önüne oturup bütün gece tartıştılar." Derken sokaklarda Savonarola'nın haykırışı duyuldu. "Tövbe edin, Hazreti Nuh tufanı geliyor." Her şey ayaklarının altından kayıp gitti ondan sonra. Özgür irade, zarafet tutkusu, şan, şöhret, İsa'nın yanında Eflatun'a da tapınma hakkı. Şenlik ateşleri yakıldı. Peruklar, kitaplar, hayvan derileri, haritalar kül oldu. 400 yılı aşkın bir süre sonra mezarları açtılar. Pico'nun kemikleri duruyordu. Poliziano'nun kemikleri toz olmuştu. İngiliz hasta her şeyini yazdı. Başka kitaplardan da sayfalar yapıştırdığı kitabından bölümler okurken Hana onu dinliyordu. Şenlik ateşlerinde yok olan haritalar, Eflatun'un ateşe atılan büstü, dağlara çıkıp gelecek günlerinin havasını soluyan Poliziano. Pico da orada bir yerlerdeydi. Karanlık hücresinde özgürlüğüne kavuşacağı günleri bekliyordu. Caravaggio köpek için bir kaseye biraz su döktü. Savaştan daha yaşlı bir kırmaydı. Manastırdaki rahiplerin Hana'ya verdikleri şarap sürahisini alıp oturdu. Burası Hana'nın eviydi. Her şeye dikkat ediyor, hiçbir şeyin yerini değiştirmemeye çalışıyordu. Küçük kır çiçeklerinde kadının kendi kendine verdiği armağanlarda onun kurduğu uygarlığı gördü. Çimenleri uzamış bahçede bile hemşire makasıyla kesip biçtiği düzgün bir alan vardı. Daha genç olsaydı aşık olabilirdi. Ama artık genç değildi. Acaba Hana nasıl görüyordu onu? Yaraları, dengesizliği, boynunun arkasındaki kır düleleriyle. Yaşlı ve aklı başında bir adam olacağını hiç hayal etmemişti. Herkes yaşlanmıştı ama Caravaggio hala kendini aklı başına gelmiş bir adam gibi hissetmiyordu. Köpeğin su içişini izlemek için çömelirken dengesini kaybederek masaya tutundu. Şarap sürahisini yere düşürdü. "Adın David Caravaggio, öyle değil mi?" Meşe ağacının kalın bacaklarına kelepçelemişlerdi onu. Bir ara masayı da kaldırarak ayağa kalkmış, sol elinden fışkıran kana aldırmadan kapıdan çıkıp kaçmaya çalışmış, yere düşmüştü. Kadın elindeki bıçağı bırakıp daha fazla devam etmeyeceğini söylemişti. Masanın çekmecesi yerinden kayıp içindekilerle birlikte Caravaggio'nun üzerine düşmüş, o anda Caravaggio çekmecenin içinde bir de silah olsun diye dua etmişti. Derken Ranuccio Tommasoni jileti alıp yanına gelmişti. Caravaggio değil mi? Hala emin değildi. Masanın altında yatarken ellerindeki kan yüzüne bulaştı. Birden aklı başına gelince kelepçeleri masanın ayağının altından geçirdi. Acısından kurtulmak için sandalyeyi tüm gücüyle fırlattı. Sonra öteki kelepçeden kurtulmak için sol tarafa yöneldi. Ortalık kan revan içindeydi. Elleri artık işe yaramıyordu. Bu olaydan sonra aylarca kendini başka insanların baş parmaklarına bakarken yakaladı. Sanki olay onu yalnızca kıskanç bir insan yapmıştı. Yaşlanmıştı o olaydan sonra. O masaya bağlandığı tek gecede sanki birisi içinden bir şey akıtmış, çürütmüştü onu. Ayağa kalktı, köpeğin önünde durup dengesini bulmaya çalıştı. Kırmızı şarap her yana saçılmıştı. İki nöbetçi, o kadın, Tommasoni, çalan telefonlar. Bir ara elindeki jileti bir kenara koyup Caravaggio'ya affedersin diyerek kanlı eliyle ahizeyi kaldırıp konuşmaya başlamıştı Tommasoni. İşimize yarayacak bir şey söylemedi dedi telefondaki adama. Sonra bıraktılar Caravaggio'yu ya da belki bırakmış gibi yaptılar. Santo Spirito Caddesi'ne o an aklına gelen ilk yere Brunelleschi'nin kilisesine geçip Alman Enstitüsü'nün kütüphanesine doğru yürümeye başladı Caravaggio. Orada birisi bekliyor olacaktı. Birden kendisini işte bu nedenle bıraktıklarını kavradı. Boşuna serbest bırakmamışlardı ya durup dururken. Arkasına bakmadan ansızın bir sokağa saptı. Karşıma bir yangın çıksa da şu ellerimi yaksam diye düşünüyordu bir yandan da. Acısı dayanılmazdı. Elleri yok olsun istiyordu. Santa Tritina köprüsünün üzerindeydi şimdi. İncin top oynuyordu, şaşırdı. Köprünün kaygan demirlerine yaslandı. Ne tuhaf bir sessizlik kaplamıştı çevreyi. Kan fışkıran ellerini ceplerinde saklayarak köprüye doğru yürürken bir savaş meydanının ortasında yürüyormuş gibi hissetmişti oysa. Köprüde yere uzanmış yatıyordu ki birden büyük bir patlamayla yer yerinden oynadı. Caravaggio da köprüyle birlikte sulara gömüldü. Gözlerini açtığında su altındaydı ve hemen yanında bir insan kellesi yüzüyordu. Su yüzeyine çıkmak için bocalarken epeyce su yuttu. Arno'nun akıntısına sürüklenen o kelleyi gördü yeniden. Bin bir güçlükle kıyıya doğru yüzmeye çalıştı. Bir akşam Hana'ya bu öyküyü anlattığında Hana, müttefikler kente girdiği için bırakmışlardı seni. Almanlar kenti terk ediyordu. Giderken de bütün köprüleri havaya uçuruyorlardı dedi. Bilemiyorum. Belki de her şeyi söylemişimdir onlara. O kelle kimindi? Odada sürekli telefon çalıyordu. O da beni bırakıp telefona bakıyor. Diğerlerinin bakışları altında söylenenleri sessizce dinliyordu. Arayan kimdi? Ya o kelle kimin kellesiydi? Zaten gidiyorlardı David. Kadın Mohikanların sonuncusu kitabının sonundaki boş sayfayı açıp içine yazmaya başlıyor. Caravaggio adında bir adam var, babamın arkadaşı. Onu her zaman sevdim. Benden oldukça büyük, 45 yaşlarında galiba. Müthiş bir karamsarlık içinde, kendine hiç güveni kalmamış. Nedense beni çok önemsiyor, babamın arkadaşı olan bu adam. Kütüphaneye gidip kitabı yüksek raflardan birine saklıyor. İngiliz'in odasına dönüyor sonra. Uyumuş, uyurken de her zaman olduğu gibi ağzından soluk alıyor. Adamın hala parmaklarının arasında duran mumu nazikçe alıyor. Pencerenin yanında üflüyor ki dumanı adamı rahatsız etmesin. İngiliz'in parmaklarına damlayan mumla ölmüş gibi yatışı hiç hoşuna gitmiyor Hana'nın. Sanki yavaş yavaş ölüme hazırlanıyor. Ölüm provası yapıyor. Pencerenin yanında durup saçlarını çekmeye başlıyor, yumruklarını sıkarak. Karanlıkta insanın damarı da çatlasa kan kapkara akıyor diye düşünüyor. Birden dar geliyor bu oda ona, çıkıp gitmek istiyor. Merdivenleri atlaya atlaya inip terasa çıkıyor. Bir an durup arkasına bakıyor, kaçtığı kendisini görmek işleri gibi. Sonra yine villaya dönüyor. Kütüphaneye gidip Fransız kapılarının üzerindeki tahtaları kaldırıyor, odayı havalandırıyor. Caravaggio'nun nerede olduğunu bilmiyor. Geceleri genellikle dışarı çıkıyor ve ancak sabaha doğru dönüyor. Kütüphanedeki piyanonun üzerindeki gri örtüyü kaldırıp üzerine geçiriyor. Hayalet gibi görünüyor. Oda karanlık, dışarıdan gök gürültüsü duyuluyor. Piyanonun önünde duruyor, ansızın tuşlara bakmadan ellerini indirip eski piyanoyu inletmeye başlıyor. Yalnızca melodinin ana akorlarına basıyor. Tuşlara her basışından sonra durup ellerine bakıyor. O sırada kütüphaneye giren iki tüfekli asker, Hana'yı işte o halde elleri tuşlarda başı önüne eğilmiş buluyorlar. Son bastığı notaların yankısı hala sürüyor. Odaya girdiklerini fark etmeden çalmayı sürdürdü. Bir zamanlar annesinin öğrettiği bir şarkıydı çaldığı. Mutfak masasından duvarlara dek her yerde çalardı bu şarkıyı. O zamanlar piyanoları yoktu. Cumartesi sabahları halk evindeki piyano dersine kadar hafta boyunca annesinin mutfak masası üzerine tebeşirle çizdiği notalarla yaptığı yalancı bir piyano da çalıyordu. Villaya ilk geldiğinde göz ucuyla gördü ama aylardır dokunmadığı bu piyanoyu ilk kez çalıyordu. Kanada'daki piyanoların arka kapağı açılır, oraya bir bardak su yerleştirilir, bir ay içinde o bardak boşalırdı. Piyano cüceleri derdi babası, buna hiç inanmamıştı ana ama farelerden kuşkulanmıştı. Birden şimşek çaktı, Hana o anlık ışıkta adamları fark etti, birinin sih olduğunu gördü. Yağmurda ıslanmış tüfeklerini bir de adamın türbanını seçebilmişti. Şaşırdı ama biraz rahatladı da. Askerler tüfekleri piyanonun manastır dağı hastaneyken yerinden çıkarılıp yatağa dönüştürülmüş olan kuyruğunun üzerine koymuşlardı. İngiliz görse bu tüfeklerin seceresini çıkarırdı anında. Herkesi içine alan bir cehennemdi bu savaş. Kimdi bu yabancı insanlar? İkisi de İtalyan değildi. Poliziano 1945 yılının bu tablosunu görse ne düşünürdü acaba? Savaşın son günlerinde karanlıklara gömülmüş bu villada duvarları göçmüş, tepesinde kocaman bir delik olan bu odada şimşek çaktıkça beliren görüntüler, piyanonun çevresinde duran iki adam, bir kadın, tüfekler, müzik. Bebeğimi gezmeye götürdüğümde. Sözlerini biliyor musunuz? İki adam da yanıt vermedi. Hana parmaklarını özgür bırakıp içinde hapsolan melodiyi piyanonun notalarına döktü. O da caz ezgileriyle yankılanmaya başladı. Bebeğimi gezmeye götürdüğümde herkes beni kıskanıyor. Onlara göstermem bebeğimi, saklarım kem gözlerinden. Ne zaman şimşek çaksa iki adam da hiçbir şeyi aldırmaksızın piyano çalmayı sürdüren Hana'yı daha iyi görmeye çalışıyordu. Öylesine dalmıştı ki odadaki iki yabancının varlığını unutmuştu. Çok eskilerdeydi şimdi. Mutfakta çalışması bittiğinde annesinin ıslak bir gazete kağıdıyla masanın üzerine tebeşirle çizdiği notaları silişini hatırlıyordu. Bir de hafta sonları gittiği piyano derslerine. Sandaletli ayakları piyanonun pedallarına ulaşmadığından hep ayakta çalardı, şimdi olduğu gibi. Hiç durmak istemiyordu. Bu eski şarkının sözlerine tutunabildikçe tutunmak için şarkıdaki insanları düşündü. Adamla sevgilisinin kem gözlerden kaçıp gittikleri yerleri düşledi. Gözlerini kaldırıp birazdan bitireceğini söylermişçesine baktı. Caravaggio'nun bütün bunlardan haberi olmadı. Döndüğünde Hana mutfakta askerlere sandviç hazırlıyordu. Bölüm 3. Yangın. İtalya'da Orta Çağ savaşlarının sonuncusu 1943-1944 yıllarında oldu. 18. yüzyıldan beri dağlık bölgelerdeki kale kentler her yeni kral ile birlikte yeniden savaş alanı haline dönüşmüştü. Toprağı kassan altından kanlı baltalar, oklar çıkacaktı. Monterchi, Cortona, Urbino, Arezzo, San Sepolcro, Anghiari hepsinde. Öteleri de denizdi zaten. Taret toplarının içinde kediler uyuyordu. İngilizler, Amerikalılar, Hintliler, Avustralyalılar ve Kanadalılar kuzeye doğru ilerledikçe bombardımanların izi silinip havaya karışıyordu sanki. Simgesi Tatar yayı olan San Sepolcro kentinde buluştu ordular. Askerler henüz ele geçirilmemiş kentin duvarlarından ateş ederlerdi geceleri. Geri çekilen Alman ordusunun saha komutanı Kesselring bir ara duvarlardan kızgın yağ dökme olasılığını bile düşünüyordu. Oxford'dan Urbino'ya ortaçağ uzmanları getirtiliyordu. Yaş ortalamaları 60, askerlerin yanında kalıyor, aynı koşullarda yaşıyorlardı. Savaşa yabancıydılar, hangi kentte hangi sanat eserleri varmış o kadar, ötesini bilmiyorlardı. Monterchi'de kent mezarlığının yanındaki şapelde Piero della Francesca'nın Madonna della Partos'u vardı. 13. yüzyıldan kalma kale, bahar yağmurları sırasında sonunda ele geçirildiğinde birlikler kilisenin yüksek kubbesi altına yerleşmiş Herkül'ün Hydra'nın başını uçurduğu taş yunağın yanında uyumuşlardı. Sular mikrop saçıyordu. Çoğu ya tifodan ya da başka hastalıklardan öldü. Arezzo'daki Gotik Kilisesi'nin duvarlarındaki Piero della Francesca fresklerine dürbünlerle bakan askerler duvarlarda kendilerini görmüş gibi olurlardı. Hazreti Süleyman'la konuşan Sabah Melikesi, hemen yanında kutsal ağacın dallarıyla örtülü ölü Adem. Yıllar sonra Sabah Melikesi Siloen Köprüsü'nün bu kutsal ağacın dallarından yapıldığını fark edecekti. Durmadan yağmur yağıyordu, hava hep soğuktu. Adalet, inanç ve feda edilişin tabloları olan bu sanat haritalarının düzeninden başka bir düzen yoktu ortalıkta. 8. kolordu yıkılmış köprülerle dolu nehirleri yüzerek geçmek zorunda kalıyordu. Yiyecek, çadırlar hepsi sellerle yok oluyordu. Ekipmanlara bağlı olan askerler yok oluyordu. Nehri geçince kendilerini sulardan kurtarmaya çalışıyorlardı. Nehir kenarındaki çamura tırnaklarını geçirerek tutunmaya çalışıyorlardı. Çamurun sertleşerek kendilerini kurtarmasını umuyorlardı. Genç Sih asker başını çamura yaslayarak sabah melikesinin yüzünü hayal etti. Teninin yumuşaklığını. Bu nehirde ona huzur veren tek şey bu düşünceydi. Bir tek bu hayal içini ısıtıyordu. Saçlarının üzerindeki örtüyü kaldırdığını, elini zeytin yeşili bluzun üzerinde gezdirdiğini hayal ediyordu. Bu asker de yorgun ve kederliydi. Arezzo'da 2 hafta önce gördüğü bilge kral ve suçlu kraliçe gibi. Suda sürüklenmemek için nehrin çamurlu yatağına tırnaklarını geçiriyordu. O günlerde aklına takılan tek bir düşünce vardı. Çevresindeki her şeyin karakterden yoksun olduğu hissine kapılıyor. Bunun artık yalnızca kitaplarda ya da duvar resimlerine rastlanan bir şey olduğunu düşünüyordu. O kubbe duvarındaki resimde en kederli kişi kimdi? Köprülerin kutsal olduğunu bir gün fark edecek olan o kadının utangaç gözlerine aşık oldu. Geceleri kamp yatağında kolları önünde iki ordu gibi uzanıyordu. Ne bir zafer, ne bir çözüm umudu vardı. Ama duvar resmindeki o kadınla arasında geçici bir anlaşma vardı sanki. Varlığından bile habersiz olan o kadınla. Zaten kendisi de arkasındaki ordunun güvenliği için bir köprü kuran bir sihti yalnızca. Ama kadının öyküsünü hiç unutmadı. Bir ay kadar sonra taburlar denize ulaşıp kurtulduğunda ve sahil kasabası olan Kattolika'ya girdiklerinde ona yoldaşlık etmiş olan ortaçağ uzmanlarından birinin yanına yaklaştı. Spam yaklaşıp sohbet etmişlerdi bir keresinde. Ona gösterdiği nezaketin karşılığında kendisine bir şey göstermek istediğini söyledi. Ondan sonra Triumph marka motosikleti üzerine yazdırıp profesörle birlikte geldikleri yolları geri teptiler. Urbino ve Anghiari gibi artık sessiz, artık masum kentlerin, İtalya'nın bel kemiği sayılan dağların arasından. Arezzo'ya vardıklarında hava kararmış, askerler kışlalarına çekilmişti. Genç asker motosikleti kilisenin önüne park etti. Profesörün motordan inmesine yardım etti, sonra araç gereçlerini sırtlayarak kiliseye girdiler. Eskisinden de soğuktu kilisenin içi. Adımlarının sesi dışında hiç ses yoktu. O tanıdık rutubetli kokuyu içine çekti. 3 fişek yaktı. Kilisenin orta bölümündeki sütunların üzerinden palangasını geçirdi. Sonra ucu bükülmüş bir ipi yüksek bir ahşap girişin üzerine fırlattı. Yaşlı profesör şaşkınlıkla izliyor, ara sıra kilisenin karanlık kubbesine bakıyordu. Genç asker omuzlarından ve belinden geçirdiği bir askıyı üzerine bağladı. Küçük fişeklerden birini de yaşlı adamın göğsüne tutturdu. Yaşlı profesörü orada bırakıp ipin öteki ucunu yakalamak için üst kata çıktı. İpe tutunarak kendini balkondan karanlık boşluğa bıraktığı anda yaşlı adam hızla yukarı fırladı. Genç askerin ayakları yere değdiğinde duvar resimlerinin 3 adım ötesinde havada sallanıyordu. Askerin göğsüne tutuşturduğu fişek çevresini aydınlatıyordu. Genç asker ipe tutunarak birkaç adım daha attığında yaşlı adam sağa kaykılarak kendini The Flight of Emperor Maxentius'un önünde buldu. 5 dakika sonra adamı aşağı indirdi. Kendisi için bir fişek yakıp yukarı tırmandı. Kubbedeki yalancı gökyüzünün hemen altına. Aşağıdan dürbünle baktığı günlerde güçlükle seçebildiği yıldızları şimdi netlikle görüyordu. Aşağı baktığında yaşlı profesörün yorgunluktan bir sıraya çöktüğünü gördü. Yukarıdan bakınca kilisenin yüksekliği bir yana, derinliğini fark edebiliyordu insan. Bir kuyunun karanlığı, derinliği gibi. Fişek elinde bir asa gibi duruyordu. Kederli kraliçenin yüzüne iyice yaklaştı. Esmer eliyle kocaman boynunu okşadı. Bahçenin uzak bir köşesinde Hana'nın bir zamanlar orada lavanta bitkisi yetiştirildiğini tahmin ettiği yere çadırı kuruyor Si. Hana orada kuru yapraklar bulmuş, elleriyle ovuşturmuştu. Bazen yağmur yağdıktan sonra lavanta kokusu gelirdi burduna. Önceleri eve hiç girmiyordu Si. Çevredeki mayınları bulup etkisiz hale getirmeye uğraşırken ara sıra evin önünden geçiyor. Hali tavrı her zaman çok kibar. Evin önünden geçerken başıyla selam veriyor. Hana bazen onun yağmur suyuyla dolu bir kaseden yüzünü yıkadığını görüyor. Bahçedeki musluktan ne zaman su akacağı belli olmuyor. Adamın gömleğini çıkarıp esmer bedenini kanatlarıyla su çarparak yıkanan bir kuş gibi yıkayışını izliyor. Yıkandığı zamanlar dışında üniformasını hiç çıkarmıyor genç asker. Tüfeğini de hiç yanından ayırmıyor. Hana bazen onu tüfeğiyle alıştırmalar yaparken yakalıyor. İzlendiğini fark ettiği anda arkasını dönüyor genç asker. Hana'ya göre korkularının üzerine giden bir adam bu. Bakışları her şeyin üstesinden gelebileceğini gösteriyor. Hana onu villadaki öteki erkeklerden farklı buluyor. Kendi kendine yetebilen birisi, genç asker. Caravaggio'nun bir huyuna sinir oluyor. Hiç durmadan savaşta öğrendiği batı melodilerini mırıldanıyor, ıslık çalıyor. O fırtınalı gece villaya geldiğinde yanında olan öteki asker Hardy, kasabaya daha yakın bir yerde kurmuş çadırını, ama gündüzleri buluşup birlikte çalışıyorlar. Köpek Caravaggio'nun yanından hiç ayrılmıyor. Genç askerin de bazen köpekle ilgilendiği, oynadığı oluyor. Ama yemeğinden hiç vermiyor ona. Herhalde köpeğin de herkes gibi kendi kendine ayakta kalması gerektiğine inanıyor. Yiyecek bir şey bulduğunda kendisi yiyor. Bütün gün genelde bahçede oluyor. Yağmur yağdığında çadırına giriyor. Caravaggio'nun geceleri çevrede gezindiğini o da fark ediyor. Hatta birkaç kez onun peşine takılıyor. Sonunda Caravaggio dayanamayıp "Bırak peşimi," diyor genç askere. İnkar ediyor ama aldırmıyor Caravaggio, eliyle susmasını işaret ediyor. Böylece asker Caravaggio'nun önceki gecelerde de onu fark ettiğini anlıyor. Zaten özel bir nedeni yok Caravaggio'nun peşine takılmasının. Savaşta edindiği bir alışkanlık bu olsa olsa. Bazı günler bir hedef seçip tam 12'den vurmayı nasıl özlüyor. Bunun için zaman zaman tüfeğini bir heykelin burnuna, havada daireler çizen atmacalara hedef alıyor. Epeyce genç, yemeğini aç bir kurt gibi midesine indiriyor. Bitirir bitirmez tabağını yıkamayı ihmal etmiyor. Her gün yarım saatini yemek yemeye ayırıyor. Hana bazen onu arka bahçede çalışırken seyrediyor. Bir kedi gibi pür dikkat kesilip çalışıyor genç asker. İşinin ustasına benziyor. Elleri kolları çok esmer. Birlikte çay içerlerken Hana'nın dikkatini çekiyor. İşinin tehlikelerinden hiç söz etmiyor onlara. Zaman zaman bir patlama olduğunda Hana ile Caravaggio yürekleri ağızlarında bahçeye fırlıyorlar. Bakıyorlar ki genç asker hiçbir şey olmamışçasına sakin, ağır aksak yürüyor villaya doğru. Sürekli ıslık çalıyor. Islık çalan kim diye soruyor İngiliz bir gece. Henüz tanışmamışlardı askerle. O ise bulutları seyrederken sürekli şarkı söylüyor. Sessiz villada bir tek onun sesi çıkıyor. Aralarında hala üniformaya giyen tek kişi de o. Her sabah çadırından çıktığında çizmelerinin tokalarına kadar gıcır gıcır. Boy, poz, endam, kendine aşık sanki. Yürüyüşünde, eğilişinde, tüfeğini taşıyışında bile hissediliyor bu. Villadaki insanların dünyasında unutulmuş bir yıldız gibi genç asker. Bu yeni çevreden hoşnut görünüyor. Yaşadığı dehşetten, sefaletten sonra villadaki yaşantı ona tatil gibi geliyor olmalı. Yalnız çağrılı olduğu zaman giriyor eve. Çekingen, piyanonun sesini duyup servi ağaçların arasındaki yoldan villaya çıkıp geldiği o fırtınalı gecede olduğu gibi. O gece villaya gelmesinin nedeni duyduğu müzik değil, müziği çalan kişiye gelebilecek bir zararı önlemek. Savaş sırasında müzik aletlerinin içine de mayın döşendiği oluyordu. Kimi aileler evlerine dönüp müzik aletlerine kavuşmanın sevincini yaşayayım derken ellerinden kollarından oluyorlardı. Eski saatler de tehlikeliydi.